أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Necm suresi. Bütün Kur'an adına söylenilecek bir söz. Eğer Kur'an'dan bir bölüm öğrenilecekse, o bölümün bir sure bütünlüğünde olabilir, bir surede bir ayet grubu olabilir ya da bir başına sadece bir tek ayet olabilir. Öncesi ve sonrasıyla mekanının ama ne zaman geldiğiyle zamanının bilinmesi gerekir. Sanki bir başka tabirle, o surenin ya da ayetin ya da ayet grubunun konumu belirlenmeli, zaman ve mekan boyutu üzerinde durulmalıdır. Hangi sure olursa olsun, hangi ayet olursa olsun, bu yönüyle incelenince karşımıza peygamber döneminde gelen bu ayetin toplumu nereden alıp nereye götürdüğü, ashab-ı kiram efendilerimizin bu ayetlerle neredeydiler, nereye gittiği ve bu ayetlerin kıyamete kadar sürecek bir dönem içinde Müslümanları, bunları ayet kabul edenleri nereden, ellerinden tutup nereye götürdüğü öğrenilmiş olacaktır. Zaten Kur'an'ın varlık sebebini de böyle izah edebilecektik ya. Ben Kur'an'dan tutunca, Allah'ın ipi bildiğim şu Kur'an-ı Kerim benden tutunca, ikimiz birbirimizden el ele tutuşunca, hadi ben sana tabi oldum deyince, o da gel öyleyse beni dinleyeceksen dediğinde, o Kur'an bölümü beni nereye götürür? Peygamberimin döneminde ashabı nereye götürdüyse elbette oraya götürecektir, fakat o dönemde henüz olmayan, yani daha o ayet varken diğerleri yok bir dönem yaşadıklarından dolayı, galiba Kur'an-ı Kerim'in ikame dönemi ile, var kılınma dönemi ile, yerleşme ve yerleştirilme dönemiyle idame dönemi kıyamete kadar var olacak bir zaman bölümünde, bir mekan bölümünde nasıl bir dinin varlığı konusundaki söz söyleme dönemi elbette farklı olacaktır. Şimdi peygamberim olsaydı, olmayacaktı tabii. Peki ama peygamberimin bana intikal eden mesajları Kur'an-ı Kerim'in geliş dönemine göre bir bir tespit edilseydi, Alak suresi gelince neler söylediği, Kalem suresinin ilk bölümünde neler söylediği, Müzzemmil'in, Müddessir'in ilk bölümlerinde neler ve neler ve neler söylediği bir bir tespit edilseydi, ben de sanki diğer ayetleri yok sayabilmeye baştan yetkili olsaydım, tamam ben bu kadarın Müslümanıyım diyebilirdim ama mümkün değil. Hem peygamberimin bir bir tespiti mümkün olmamış, yani öyle bir din muhafazasına ihtiyaç olmamış, hem ki ayetlerin bir bir tespiti mümkün olmamış hangisi ne zaman geldi diye, İbn Abbas Efendimiz'den intikal eden farklı, İbn Mesud'dan gelen farklı, Hazreti Osman Efendimiz'inki bir farklı elbette radıyallahu teala anhu mecmain. Buna göre elde mevcut sıralamayı elbette temel kabul ediyor ve konumunu önce buna göre belirliyoruz ama ne zaman geldiğine ilişkin hem sureye genel bir bakışla edindiğimiz fikirden kaynaklanan bir bakış açısı hem de rivayetlere dayalı bir bakış açısıyla öğrenmeye çalıştığımız surelerdir bu Kur'an sureleri. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Bu surenin anlaşılması için, bu anlamda bu sureye yeniden bakmak için hemen Tur suresinin sonuna müracaat ediyoruz. Elbette Tur 52. sure, Necm 53. surede ondan. Diyordu ki Cenab-ı Hak Tur suresinin son ayetlerinde, sondan bir 5-6 ayet işte o zaman. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي ف۪يهِ يُسْعَقُونَ. Salıver onları. Kim onlar? Yani bu salıvereceği, peygamberimizin dokunmayacağı, hatta biraz da Allah affetsin ama sanki aklıma gelen ifadeyle bu sarhoşlar yıkılıncaya kadar gitsin, bırak onları ya da yıkılacakları güne kadar beklesinler, ne yaparlarsa yapsınlar, bırak onları dediği kim onlar? Gerçekten ifade biraz ona münasip. Fihi yus'akun. Öyle bir gün gelecek ki başlarına, işte o gün yıkılıverecekler. Yani çarpılacaklar veya yıldırım çarpacak, vurulacaklar onlar, yerle bir olacaklar. İşte öyle bir gün, salıver onları. Evet, salıverecekti peygamberimiz. Bırakıverecekti. Yani bayılacaklar, düşecekler, yerle bir olacaklar. Salıverecektik onları. Kimdi onlar? Allah'a, onun Rab ve İlah oluşu gerçeğine, Kur'an'a, Allah'ın yazgı ve yasası olduğuna, peygambere, Allahu Teala'nın elçisi, Resul ve Nebisi olduğuna iman etmeye bunca delile rağmen boyun bükmeyenler, salıver onları diyor Allah. Çünkü bu sure ya da ama yoksa bir de yoksa bir de şu ama bir de şunu düşünün dercesine defalarca tekrar tekrar ayan beyan kılınan gerçeklere rağmen, her şeye rağmen, hatta üstlerinden bir gök parçası bunlara düşüyor görseler, galiba bir bulut yoğunlaşmış üstelik diye dalga geçiyorlarsa, salıver gitsin onları. Yani kahretme kendini, gücün yetmez ona, sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin zaten, sen insanları zorlayacak değilsin, imkanın yok imanlaştırmaya, müminleştirmeye onları dercesine 45. ayet, bırak onları dedi. Çünkü يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. Bir gün gelecek, onlar bütün topladıklarıyla, inatlarıyla, hileleriyle, numaralarıyla veya plan ve programlarıyla, ısrarla küfürde kalma inançlarıyla hiçbir şey kazanmadıklarını anlayacaklar ve kimse onlara yardım etmeyecek, bir yardımda bulamayacaklar. Beklesinler, bir gün gelecek, çarpılacaklar, bir gün gelecek, yıkılacaklar, hiçbir şeyin faydasını görmeyecekler. Bir de numara çekiyorlar, bir de düzen kuruyorlar, bir de düzenbazlık yapıyorlar, sahtekarlık ediyorlar. Olsun, ne faydasını görecekler, beklesinler. Hiçbir yardımını, hiçbir yararını görmeyecekler hiçbir plan ve programlarının. Ve inne lillezine zalemu azaben dune zalik. İşte bu gerçekten hareketle bir gün gelecek, zalimler var ya, ah ya Rabbi, sen bizi koru zulmetmekten, kendimize, dinimize, senin ayetlerine, senin gönderdiğin hakikatlere, sana ve peygamberine karşı gelmekten, kendimize yazık etmekten sen koru ya Rab. Başka çare mi var? Kur'an okurken aleyhissalatü vesselam öyle yapıyordu ya. Cehennemle ilgili ayetler olursa Allah'a sığınıyor. Cennetle ilgili ise ayetler ondan yardım diliyordu. Yok semavat ve arsa düşünüyor. Tekbir ile ilgili ise Allahu Ekber diyor. Secde ile ilgili ise kendisini secdede buluyordu. Elbette Allah en iyisini söylerdi, peygamber de en güzel tabi ve teslim olurdu. İşte ona benzer olsun diye duamızı hemen araya yerleştiriverdik. Allah kabul buyursun. Amin. Ve inne lillezine zalemu. Hani şu zalimler var ya, beklesinler. Azaben dune zalik. Bir azap bekliyor onları, bilsinler. Yani bu dünyadaki azap ve öteki dünyadaki azap, biri birinin yerine geçmeyecek. Hem bu dünyada bir azap onları bekliyor, hem öte dünyada bir azap var zaten onlar için. Kendileri bilir, ciddiye alsınlar, yazık ediyorlar, vazgeçsinler, ne yaptıklarını bilsinler ve ona göre hareket etsinler. Azap üstüne azap geliyor onlara. Hayatlarının sonu bir azap. Ölürken zaten azap. Mezarda, kabirde farklı azap. Yeniden diriliş apayrı bir azap. Mizanın başında azap ve ikab, sonunda cehennem, hepsine bedel. Allah korusun. Ama velakinne ekterahum la ya'lemun. Anlamak istemiyorlar. Ya da anlasalar da dinlemek istemiyorlar. Söz dinlemiyorlar, laf anlamıyorlar, gereği gibi yerine getirmiyorlar. Bilmiyorlar sanki, ya da bilmekten yana bir mesai, bir sahi gayretleri yok. Yazık ediyorlar. Zalimler kimdir? Öğrenebildiğimiz kadarıyla zulüm, Yapılmayacak şeyi yapmak, yapılacak şeyi yapmamaktır. Bir toprağı kazmayacaksan kazdın mı zulmettin. Bir lokmayı ağzına atmayacaksan aldın mı zulmettin. Peki midene göndermişsen hepten zulmettin. Çocuğuna vurmayacaktın, vurdun zulmettin, vuracaktın, vazgeçtin zulmettin. Akla hayale gelmedik. Binlerce zulüm artık şeytanın vesvesesi ve desisesi olarak sıraya girdi mi? Sen Allah'ın dediği yerde olacaktın, olmadın mı zulmettin? Allah'ın olma dediği yerde misin, ona da zulmettin. İşte böyle zalimler. Ama bunun en büyüğü, Allah bilme konusundaki zulümdür. Onu ortaklı tanımaya yetenmek zulümdür. Onun sanki benzerleri varmış gibi davranmak zulümdür. Onu ortağı var bilmek, öylece tavır takınmak zulümdür. Çünkü Cenab-ı Hak der ki, inne şirke la zulmün azîm. Zulmedenler ede dursunlar, kendilerine hem dünya hem ahirette azap bekliyor bilsinler. Peki ya biz, ya peygamberimiz, ya ona benzememiz gerektiğine inanıyorsak biz ne yapacağız? Vasbir li hukmi rabbik. Rabbin ne hükmettiyse ona boyun bük, ben de. Sen Müslümansan, evet elhamdülillah mı dedin, ne güzel, sen de. Yani dayan ve diren, sabırlı ol Rabbin hükmüne. Benim bugüne kadar öğrenebildiğim Allah'ın hükmüne karşı sabrın üç boyutu var. Birisi aktif sabır diyebileceğimiz, Hazreti Nuh ve diğer bütün peygamberlerde, özellikle ama Hazreti Nuh'ta gördüğümüz, yapacağı işi yapmaya bıkmadan, usanmadan devam anlamına sabır. Yani 950 yıl sayabilir misiniz? Her yıla bir diyeceksiniz. Bıkmayın, devam edin. Ama her güne bir deyin isterseniz. İsterseniz haftaya bir, ya da aya bir, ya da saata bir deyin. Sayın bakalım, devam edin. Yani bıkmayın, usanmayın. Ama Eyyub Aleyhisselam'da gördüğümüz gibi bir de yapılmayacak şeyleri yapmamaya sabır vardır İslam'da. Allah'ın istediği, hükmüne razı olup sabretmek konusunun bir de bu boyutu, yani negatif sabır boyutu vardır. İsyan etmemek, karşı gelmemek, buna direnmek ve dayanmak. Ben bunca yıldır zina etmiyordum, etmeyeceğim inşallah, kesinlikle devam edeceğim bu işe inşallah demek sabırdır. İçki içmiyorum bunca yıldır, artık içmeyeceğim, kesinlikle içmeyeceğim demek sabırdır elbette, ama namaz kılıyorum, devam edeceğim. İnfak ediyorum, devam edeceğim. Yolumu Kur'an'la buluyorum, devam edeceğim. Bunlar da sabrın bir başka boyutu. Bir üçüncü şekli var sabrın. Yakup ve Yusuf aleyhisselamla özellikle örneklenen, Allah nasıl isterse öyle imtihan eder demenin güzel örneği. İşte o da bir başka sabır. Hani sabrı cemil diye Kur'an bize tanıtıyordu ya. Rabbin hükmüne karşı işte böyle sabredeceğiz. O nasıl isterse öyle imtihan eder. Öz oğlunu öz oğulları elinden alırmış. Olur, olacak. O ne yapsın, isyan mı etsin yani? Yapacağı şeyi geri mi bıraksın? Ama anladık da, yani bu neyin nesi? Öz oğlunu elinden kaçırsın, sonra ikinci oğlu da kaybolsun. Olacak, sabredecek tabii. Allah en iyisini bilir elbette. Peki ya sen Yusuf olarak nasıl sabretmen gerekiyor bilmiyor musun? De kendine. Öz kardeşlerin, olacak. Kadınların entrikaları, aman Allah'ım, en büyük boyutta olmadı mı? Olacak. Peki ya zindanda bir hayat ve yeniden diriliş, sanki saltanata giden yolda, sultan olmaya giden yolda geçeceğin noktalardan bir bir sabırla deneneceksin. Dayan ve diren, bıkma ve usanma demeyecek misin kendine? Senin Mısır'a sultan olman gerekmez ama cennette sultan olman gerekir. Hadi bakalım dayan ve diren diyeceksin. Vasbir li hukmi rabbik. Evet, Rabbin neye hükmettiyse, neye hüküm verdiyse, neyi yap neyi yapma dediyse dayan ve diren, bıkma usanma. Çünkü fe inneke bi ayunina. Sen bizim gözetimimizdesin. Evet, aleyhissalatü vesselam Allah'ın gözetiminde de. Yani biz kimin gözetimindeyiz? Söyleyin. Hani öyle fıkralar anlatılır. Bir çocuk varmış, hocasının gözdesi. Hem ne severmiş onu, diğerleri kıskanır, bir şey diyemezlermiş önce. Hoca anlamış, demiş ki çocuklar, gelin buraya. Bir kuş vermiş onlara, ya da birer koyun, kuzu olabilir. Gidin bunu kimsenin görmediği bir yerde kesin gelin demiş. Hiç kimse görmeyecek ama hiç demiş, hiç kimse. gitmişler. Mahzenlere inmişler. Bodrumlara girmişler. İzbelerin en kuytu köşelerinde kendilerine yer bulmuşlar. Kimse görmesin diye saatler beklemişler belki. Ya da çadırlar kurmuşlar. Ya da kendileri bir menfez, bir delik ya da benzer bir yer, bir zemin aramışlar kimse görmesin diye. Sonra kesip gelmişler, başını getirmişler hocalarına. Ama bizimki, o gözde talebe, o özel öğrenci, o çıka gelmiş, elinde bıçak, yanında kurban edemediği hayvanıyla. Hayrola demiş, ne oldu? Hocam, aradım, taradım, döndüm, dolaştım, kimsenin, hiç kimsenin görmediği bir yer diye özellikle vurguladın ama Allah'ın görmediği bir yer ne mümkündü ama neden dedin diye tekrar düşündüm, aylar günler düşüneceğim ya da saatler düşüneceğim bir konuyken ben bu kadar becerebildim, ben imkan bulamadım, buyurun, varsa siz beraber söyleyin de birlikte keselim der. Tabii biz de Allah'ın huzurundayız. Yani siz sokakta yürürken eğer o anda Allah'a imanınız olmasaydı, onun gözetiminde olmasaydınız, rahatlıkla yapabileceğiniz nice günahları göz ardı mı ediyorsunuz? Sadece imanınızdan dolayı değil miydi o yapmadığınız şeyler? Peki hiç kimse yokken evde sadece siz vardınız, Allah'ın gözetiminde olduğunuz için sabah namaza neden uyanmadınız mı? Ondan dolayı değil miydi? Atlatma derdi yoktu kimseyi. Ama neden namaz kılarken siz rekatları 2-2-1 oturarak icra ediyorsunuz? Neden bir rükû 2 secde yapıyorsunuz? Kim bakıyor sizi, kim kontrol ediyor? Allah'tan başkası mı söyleyin? Allah'ın huzurunda, onun gözetiminde değil misiniz? Öyle olduğunuza inanmıyor musunuz? Allah'ın gözetmenleri, yani melekler, hafaza melekleri, sorgu melekleri ya da yazan melekler, kiramen katibin, ya'lemune ma tef'alun olanlar yanınızda değil mi? Aynı durumdayız. Bunu unuttunuz mu zaten? Yanlışınızın zirvesine tırmanmaya başladınız. Dikkat edin, dönün geriye. Yuvarlanmak pahasına da olsa, yanlıştan geriye dönün. Allah affetsin. Yani nasıl? Nasıl döneceksiniz? Vesebbih bihamdi rabbik. İşte öylece. Tesbih edeceksiniz. Sübhansın ya Rab diyeceksiniz. Tesbih edeceksiniz. Sübhanallah diyeceksiniz. Tesbih edeceksiniz. Eksik ve noksanın yoktur Allah'ım diyeceksiniz. Bunu bir kere, bir kere daha, sonra bir kere tekrar edeceksiniz. Aile konusunda ne dediysen en güzeli senin dediğindir. Sübhansın ya Rabbi. Yeme içme konusunda ne dediysen en güzel senin dediğindir. Eksik ve noksandan âri. Azadedir. Sübhansın ya Rabbi. Ya Rabbi hayat konusunda, memat konusunda, izzet ve şeref konusunda, izzet ve ikram konusunda, dünya ve dünyalık konusunda, kabir ve ondan sonraki hayat konusunda ne dediysen eksik ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin ya Rab, sübhansın, sübhanallah diyeceksiniz. Israrla ve tekrarla ve bihamdi rabbik yerine getireceksiniz bunu. Yani Allah'ın hamdine layık biçimde, Rabbinin övgüsüne layık biçimde, o en güzel olduğunu bile bile daha güzeli yok diyerek hamde layık olduğunu ısrarla ve tekrarla gündemde tutarak, ya Rab sensin, en güzel seninkidir, senden daha güzeli yoktur, aması yoktur senin güzelliğinin, ne emrettiysen güzel, ne nehyettiysen güzel, beni bana bırakma, bizi bize bırakma ya Rab, sen en güzelini söylersin, hamde layık olanı söylersin, tam ve mükemmelsin, eksiksiz ve noksansızsın ya Rabbi diyeceksiniz, bütün hayatınızı düzenleyen kurallar adına. Bunu ne zaman yapacaksınız öyle mi? Her zaman. Ama 48. ayet hayne tekum ile bitiyor. Kıyam ettiğinizde, yani kıyamınız nedir? Ayağa kalktığınızda. Ayağa kalkmak, Kabe'nin bir vasfıdır bilir misiniz? Allah Kabe'yi kıyamen linnas yaratmış, var kılmış, ortada tutmuş, halen onun için var. Mal mülk olarak da Allah bu tabiri bir kere daha kullanır Kur'an'da. Yine kıyam konusudur. Yani biz onunla kıyam ediyoruz. Ama siz namazda bir kıyamı biliyorsunuz ya da hani insanlar Allah'ı gündemde tutacakları bölümü zikrederken Allah, yani zikrin konumunu belirlerken Allah, otururken, yatarken, yan yattığınızda, sırt döndüğünüzde, yüzüstü mü değil, hadi İslam'a göre yatmıştınız, oturmuştunuz, ayağa kalkmıştınız, her halükarda demektir zaten o da. İşte o zaman hamd edin, tesbih edin, elhamdülillah deyin, sübhanallah deyin. Ama kıyam, hani sürünür ya bazen insanlar ya da ayakta durmaya çalışırlar. Dünya yıkılsın, o ayakta dursun ister insan. Ya da birilerinin ayağa kalkışını sevgiyle, Bir başkalarının ayaktan düşüşünü üzüntüyle seyredersiniz ya, işte kıyamın bir başka veçesi. Galiba kıyam, kıraatın gerçekleştirildiği ortam demektir. Nereden mi çıkardım? Benden sonra tekrar ama düşünün. Kıyam, namazda, kıraatın gerçekleştirildiği zemin değil mi? Bu ayakta olmak zorunda değil biliyorsunuz. İmkanınız yoksa oturursunuz. Olmazsa yattığınız yerden, hatta başınız bile kımıldamayacak durumdaysa işte o halinizde kıyam edersiniz. Çünkü öyleyken siz kıraat edeceksiniz. Demek ki Allah'tan mesaj almak konumudur. Allah'a tekmil verme konumudur. Elhamdülillah diyebilme. Errahmanirrahimsin Allah'ım. Rabbul aleminsin sen. Maliki yevmiddinsin sen. Sadece sana kul köle olurum. Bu konuda sadece senin yardımına muhtacım. Beni başkasına muhtaç etme. Senin yolunda kıl beni. Kur'an yolu, İslam yolu, iman yolu, ihsan yolunda kıl beni. Sakın ya Rab. Ya Rab sana geldim. Sana yalvarıyorum. Ya Rabbi beni bana bırakma. Beni başkalarına teslim etme diye dua ettiğimiz, yalvarıp yakardığımız, Fatiha'yı açığa çıkardığımız, bende görüntü hale gelsin diye uğraştığımız zemindir, zamandır, mekandır, imkandır. Kıyam budur benim anladığım. Bu gücümüz yetiyorsa, şöyle iki ayak arasını biraz açacaksınız. Sonra ama, ön hazırlıkları tamamladınız mı? Bir dakika. Yani temizlendiniz mi? Tüm maddi kirlerden tertemiz oldu mu çevreniz, elbiseniz, eliniz, yüzünüz, bütün bedeniniz, hatta namaz kılacağınız mekan temiz oldu mu? Peki güzel, ama çırılçıplak olmaz bu iş. Kıyama böyle bir pusatınız, bir silahınız olmalı değil mi? Yani bir de görünmez pisliklerden temizlenecektiniz. Abdest aldınız mı? Şöyle elleriniz, yüzleriniz, kollarınız, ayaklarınızla başınızı mesederek yıkadığınız, yıkayacağınız yerleri tamamladınız mı? Tamam, kıyama hazırlanmışsınız ama öyle çırılçıplak olmaz değil mi? Üzerinizde bir şeyler olmalı. Yani örtünmeli, bürünmeli, gereken yerleri kamufle etmelisiniz. Öyle açıktan açığa apaçık olmaz bu iş elbette. Peki her tarafa dönüverdiniz, rastgele döndüğünüz yere doğru kıyam ettiniz. Olmaz öyle. Ne tarafa döneceğinizi iyi bilin. Kıyamın zorunlu şartıdır bu. Kıblenizi ayarlayın. Ne tarafa döndünüz? Siz ne tarafa doğru dönerek kıyam ettiniz? Bunun bilincinde olun. Ama özellikle zamanı iyi ayarlayın. Biraz argo olacak ama zamansız öterse hani horozlar boynunu vururmuş insanlar derler ya, peki biz zamansız mı kıyam edelim? Yani aklıma geldi, çok hoş oldu, yatsıdan sonra zoruma gidiyor, şimdi fena değil, ya da sabah uyanamıyorum, öğlen kılamıyorum, ikindi atlıyorum, akşam geçiyorum, yatsıdan sonra hepsini beraber kılıyorum. Hayır, zaman formu çok önemlidir. Kıyamın onsuz olmaz zikirlerinden biri, şartlarından biri, ilkelerinden biridir. İşte kıyam edince, yani hayatınız kıyam olunca, dönüp Allah'a yalvarınca tesbih edin, tahmid edin. Ama geceleyin de öyle, özellikle bir de geceleyin. Ve minel leyl, gece de yapın bu iş, olmaz mı? Gece kalkınca demek ki. Allah'ın huzuruna kalkacaksınız, huzurda duracaksınız, ya Rab diyeceksiniz. Teheccüd diyorlardı değil mi adına? Yani her gün yapamıyorsanız bari iki günde bir, üç günde bir yapın, ama haftada bire ne dersiniz? Daha ne bekliyorsunuz yani? Bacanağınıza gidiyorsunuz. İyi, maşallah. Allah geçimdirlik versin. Tabii ama kayınpeder günü de var. Onu da icra ediyorsunuz. Ama babanızı hiç ihmal etmiyorsunuz. Cuma gün akşam mı? Sırf o gün düşüyorsunuz, babanızın evindesiniz. Ya da pazar gün öğleden akşam yatsıya kadar orada olduğunuzu ben de biliyorum. Tamam, anladık. Ama söyleyin, yani Allah'a ne zaman gidecektiniz? Onu programa ne zaman alacaktınız? Söyleyin, ama geceleyin Allah'ın huzurunda olacaktınız. O gün erken yatın. Gece kalkın mutlaka, sahurda, seherde uyanık olun. Hatta bir şeyler atıştırın mı? Yok, tıka basa, ciddi yiyin. Ertesi gün oruç tutmak adına olsun. Yapın bu işi, pazartesi, perşembe olsun hatta belki de. Ama hiç değilse her ayın 13, 14, 15'inde yapın bu işi. Yani gece Allah'ın huzurunda olun. İnne naşiyetel leyli hiye eşeddu vat'en ve akve mukila diyordu Müzzemmil suresi. Siz onu bir zahmet bir kere daha okuyun. Fesebbihu, işte geceleyin kalkınca da tekrar, gündüz uyanık olunca tekrar, Allah'ın huzurunda olma bilinciyle tekrar, onun gözetiminde olduğumuz için tekrar tekrar Allah'ı tesbih ve tensihe layık bilelim. Çocuğumuzun eğitimini mi düşünüyorduk? Ya Allah, eksik bir şey bırakmamış ki, tabi olalım. Ama maalesef nasıl oldu, neden oldu bilmiyorum. Hani derler ya bazen, ne anlama geldiğini pek bilmem, fundamentalist filan diyorlar, radikal diyorlar, öz Muhammedi çizgide ciddi İslamcı diyorlar. Ben onları bilmem. Benim bildiğim Hac suresinin sonunda bir ayet var, en son ayet 78. Allah diyor ki, ben size Müslüman adını verdim, siz Müslümansınız, tamam. Yani Müslüman hepsi o kadar.
Hepsi bu kadar. Aslında iken insanlar kendilerine ek isimler buluyorlar. Ben onları anlamak istemiyorum. İşte bu insanlar Allah'ın huzurunda olma bilinciyle hareket edecekler de. Ama bakıyorsunuz, sanki Allah'ın kitabında eksik varmış gibi, Resul'ün sünnetinde eksik varmış gibi evlendiklerinde başkalarının kitaplarına müracaat ediyorlar. Acaba evliliğimizin mutluluk yuvası olması konusunda Agop ne dedi, George ne dedi, Hans ne dedi filan diye bırakın. Allah ne dedi, peygamber ne dedi diye yok musunuz hala? Ha, galiba yeni anlamaya başladım. Allah ve Resulü sadece böyle salon mantığında, tartışma ortamında şöyle bir şeyler gündeme getirmek için söz söylemiş galiba, öyle mi? Haşa, estağfirullah. Allah çocuğuna anne olmanı, peygamber çocuğuna baba olmanı önermemiş mi sana? Güzel yollar tarif etmemiş mi? Çocuk eğitimi konusunda yol yok mu? Sübhan değil miydi senin Allah'ın? Her konuda seni ihtiyatsız bırakmayacak mıydı? Peygamberine böyle söz vermemiş miydi? Ne dersin? Ve idbaran nücum. Ve her bir Kur'an bölümünü okudukça yine tesbihe devam et. Yıldızlar dökülmeye başladığında, yani söne söne bir bir gün aydınlanmaya başladığında, sabah namazı girdiğinde, hadi bakalım yine tesbihe devam et, Sübhanallah demeyi sürdür. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Allahu Ekber. Sanki son ayet, bitmedi kullarım diye nücum ile bitti, ilk ayet necm ile başladı. Yıldızlar anlamına da olsa, Kur'an bölümleri anlamına da olsa aynı kelime, biri çoğul biri tekil olarak karşımıza çıktı. Demek ki Tur suresini okur okumaz bitti, tamam artık benim Kur'an'dan alacağım nasibim bu kadar demeye kimsenin yetkisi yokmuş. Bakın hemen arkası وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى diye başlıyor. Necim kelimesi Kur'an'da 3 anlamda kullanılmış. 1. Yıldız demektir. Mesela وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ Şu gökteki yıldızlar var ya, işte onlarla siz yol bulursunuz. Karada ve denizde, karanlıklarda sizin yol bulmanız için yaratılmıştır onlar. Yani necim yıldız demektir. Onu siz Kur'an'da nice bölümlerde görürsünüz. Yani Kur'an-ı Kerim necim kelimesini yaygın bir ifadeyle yıldız diye kullanmıştır. Bu bir. İkinci bir anlamı var necim kelimesinin. Hemen 2-3 sure sonra karşımıza çıkacak. Yani Rahman suresinde. Beraber bakalım. Diyor ki Cenab-ı Hak orada da وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ 6. ayet. Hani şu necimler var ya, şecerle birlikte her biri, onlar da secde halindeler, bilesiniz. Neymiş o necim? Necim burada yıldız değil, ot demektir. Yani gövdesiz bitki anlamına gelir. Ve şecer ise o da gövdeli bitkiler, yani ağaçlar demektir. Otlar da ağaçlar da secde halindedir anlamına gelir. Ama bunlardan başka necim bir üçüncü anlamıyla Kur'an-ı Kerim'in her bir inen bölümü demektir. Yani hani ayet ayet, sure sure, bölüm bölüm geldi ya Kur'an. Mesela hepimizin net bildiği bir örnek, Alak suresinin ilk 5 ayeti beraber geldi ama ondan sonraki 14 ayetle birlik değil, onlar sonra geldiler. Demek ki necim olarak ilk 5 ayeti gösterebiliriz. Müzzemmil suresinin başından 5-6 ayet, 7 ayet ya da Müddessir'den o kadar ayet, işte onlar da birer necim. Mesela Müzzemmil suresinin 20. ayeti ayrıca necim, çünkü o sonradan bir yıl sonra gelmiş kendi başına. İşte böyle necim, necim, necim gelen ayetler anlamına Kur'an-ı Kerim müneccemen geldi diyoruz. Yani necimleşerek. Mesela Vakıa suresinde de فَلَا اُقْسِمُ بِمَ وَاقِعُ النُّجُومِ deniliyorsa bu da sanki Kur'an-ı Kerim'deki bölümleri Allah yemine konu ediyor anlamına gelse gerek. Elbette en doğrusunu Allah bilir. Burada ve idbaran nücum kelimesini ya her bir yıldız birer birer güneşin ışıkları arttıkça sönüyor, bitiyor, gidiyor ya, hani gözümüzden kayboluyor, çekip gidiyorlar ya, işte o anlama getiriyoruz. Yıldızlar çekip gittikçe, yıldızlar vazgeçtikçe, görünmez oldukça, bizi bırakıp gittikçe, işte o zaman yıldızlar kaybolduktan sonra Allah'ı tesbih edin, tenzih edin demektir. Ya da her bir Kur'an bölümü bittikçe anlayın ki Allah Sübhan'dır. 5 ayet okudunuz, 10 ayet okudunuz, Rahman suresini okudunuz ya da Vakıa suresini okudunuz, Yasin suresinden bir bölüm ya da Mülk suresinin tümünü okudunuz. Hemen Allah'ı tesbih ve tenzih edin. Ne mükemmelsin ya Rab. Hamde layıksın ya Rab. Sübhansın ya Rab. Elhamdülillah deyin elbette. Hatta aklıma gelmişken söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselam bu tür konuşmaların üzerine bir yerde bir mecliste oturdu da insanlar Allah lillah için konuştularsa Müslümanca işte onun üzerine diyecekler ki diyordu sallallahu aleyhi ve sellem Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk. Böyle söylememiz isteniyordu. Ben onun baş tarafını şöyle tercümeyi çok seviyorum. Allah'ım eksiksiz ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin, sübhansın, hamdolsun sana. Öyleyse her bir Kur'an bölümünün arkasından işte böyle Allah'ı sübhan bilecek, ona hamd edeceğiz. Vannecmi İdâ hevâ. Aynı anlamlar yeni bir surenin başlangıcı olarak karşımızda ve devam et Allah'ın kulu, kavradın meseleyi, anladın bak devam et dercesine, hadi benimle beraber ol, bırakma Kur'an'la birlikteliği diyor sanki. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Ya şu gökteki bir yıldız kayıverdi değil mi? Gitti, şöyle aşağıya doğru, tam pat diye düştü değil, kaydı gitti, yok oldu ya. Hani yıldızların kayması anlamına değil sadece, bakıyorsunuz yavaş yavaş yok oldu, şöyle bir meyille yok oldu, geçti gitti yok oldu ya, ya onu düşünün. Evet, bu neyi anlatır? Allah'ı anlatır, gücünü anlatır, hakimiyetini anlatır, bilgisini anlatır, kuvvetini anlatır, kudretini anlatır ya. Allah bilirse tamam, elbette yanılmaz bilir ya. İşte ona yemin ederek Allah söze başlıyor. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. Şöyle kayıverdiği zaman, yani kaybolduğu zaman, yani meyledip yok olup gittiği zaman ki yıldıza yemin ederek söz ediyorum. Öyle söze başlıyorum, beni dinleyin. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Sakın ha, şu arkadaşınız, şu beraber sohbet edip oturduğunuz, yıllarca birlikte aynı kentte yaşadığınız, şu Muhammed Aleyhisselam var ya, o ne sapıttı, ne yoldan çıktı, ne dalalete düştü, ne ihva edildi, ne kendi arzu ve heveslerine göre hareket etti, azdı ve azıttı. Hayır, kesinlikle öyle değil, onu öylece bilin. Ama ilk ayeti Kur'an'dan bir bölüm olarak anlarsak, yüceler yücesi, Aliyül Ala olan Cenab-ı Hak'tan insanoğluna, yani aciz ve zayıf, işte bize gönderilen her bir ayet gökten yere doğru, yüceden aşağıya doğru, en yücenin yücesinden, Rafiki Ala'dan bize doğru gelmesini İzâ Hevâ kabul edersek, işte böyle gelen her bir yıldız bölümü, yani Kur'an'ın yıldızlar gibi bölümüne Allah yemin ederek söze başlıyor ve diyor ki, görmüyor musunuz, Kur'an'dan hangi bölümü alırsanız alın, önünüze koyun, dikkat edin, iyi inceleyin, göreceksiniz مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Sizin arkadaşınız, sizin şu tanıştığınız, beraber olduğunuz, sohbet ettiğiniz, birlikte yaşadığınız Muhammed var ya, siz onu Abdullah'ın oğlu ama Abdülmuttalib'in yetimi biliyordunuz. İşte o, yani net, kesinlikle başka türlü değil. Ama başkasına nereden delil bulacaksınız? Bir dalalet söz konusu değil onun hayatında. Her dediği doğru ve güzel, hidayetin ta kendisi ve mağava azmamış, azıtmamış, yoldan çıkmamıştır, ne dediğini biliyor. Çünkü وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Hevadan konuşmaz o. Kendi kendine konuşmaz, rastgele konuşmaz ya da başkalarının heva ve heveslerine tabi olarak konuşmaz elbette. Çünkü اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O ne konuştuysa, o ne dediyse sadece vahidir, başkası değil, kendisine vahyolunan bir gerçektir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında kendisine vahyedilenden başka hiçbir şey konuşmadı mı? Evet, ben öyle inanıyorum. Ama şöyle mi, yani hayatında ayetten başka bir şey söylemedi mi? Hayır. Hadisler var mı? Elbette, yani bir insandır o nihayet. Ayşe annemize, Hatice annemize ya da torunları, gönlünün sururu, Reyhan'ı, Hasan ve Hüseyin efendilerimize, Ebu Zerr-i Gıfari'ye ya da Ebu Hureyre'ye bir şeyler söyledi mi? Elbette söyledi. Söylemez olur muydu zaten? Hem ki neden söylemesin? Hatta onun Kur'an'dan başka bir hayatının olduğunu da biliyoruz mesela. Bedir Savaşı'ndan sonra esirler konusunda salıvermek adına istişareyle aldığı bir kararı Allah onaylamadı diye hem nasıl ağlıyordu değil mi? Demek başka bir şeyler varmış onun hayatında. Var tabi ama işte peygamber öyle bir peygamber ki, gerçi her peygamber aynen böyle peygamberdir, yani Allah kontrolündedir ve bütün yapıp ettikleri hep Allah'a arz olunur. Eğer onaylanırsa işte o vahiy demektir sanki. Hani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetlerini üçe ayırıyorduk ya. 1- Söyledikleri, ona kavli sünnet diyorduk. 2- Yaptıkları, ona fiili sünnet diyorduk. Yani eylemleri ve söylemleri de diyebiliyorduk son dönemde. Bir de aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yapmış ne söylemiş ama izin vermiş. Yani varlığına ses çıkarmamış, düzene koymamış, müdahale etmemiş, yok edin dememiş, karşı gelmemiş ya da hoşnutsuzluğunu bile açığa çıkarmamış, memnun olduğunu bile dememiş ama işte öylece bırakmışsa bunlara da biz takriri sünnet diyoruz ya, sanki onayladıkları diyoruz ya, ortadan kaldırmamışsa. Öyle olunca mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz saçını hayatında bir kere tam kestiği halde sürekli kesenler olsa da laf etmemiş, takriri sünnet diyoruz. Mesela aleyhissalatü vesselamın sofrasında keler yenildiği halde seslenmemiş ama kendisi yememiş ya, takriri sünnet diyoruz. Ama nice böyle sünnetler var ya sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, izin vermiş kabul ediyoruz. Sanki bunu alın siz, sünnet nasıl? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ve söylediği ama yine de onun onayladıkları da sünnet ya. Aynen vahiy konusunda da benzerini düşünebiliyoruz. Allah'ın gönderdiği, rüyada gönderebilir. Allah'ın gönderdiği, Cebrail'le göndermiştir. Allah'ın gönderdiği, bizzat Miraç'ta olduğu gibi doğrudan vermiştir. Olsun ama onun dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun kontrolünde bir peygamber olarak, bir insan olarak yapıp ettiklerine de Cenab-ı Hak onay vermişse, yani düzeltmemişse, onlar da bir vahidir diye değerlendiriyoruz. Bedir Savaşı demiştim. İsterseniz savaşın öncesine dönelim. Hatırlıyorsunuz, şuraya konaklasak, şurada dursak, mevzimizi buraya ayarlasak, burada belirlesek dedi Peygamberimiz. Ama dediler ki ya Resulallah, burası çok uygun değil ama Allah böylece emrettiyse ne âlâ, değilse istişare ettiler. Hayır dedi Peygamberimiz, uygun olduğunu zannetmiştim ama, ha öyle mi, tamam. Evet, sizinle istişareden sonra kararımı böylece belirliyorum. Buraya değil şuraya duralım dedi. Ve bu alınan karar onaylandı galiba ki, İslam tarihinde bu kararın yanlışlığına delalet eden bir beyan, bir belirleme görmüyoruz. Ne Allah müdahale etti, ne peygamber pişmanlığını beyan etti. Ne ayet geldi, ne hadis. Ama aynı savaşın sonrasında esirler konusunda istişare edildiğine, Ömer Efendimizin başını çektiği bir grup keselim dedi baştan sona tümünü. Ebu Bekir Efendimizin önde olduğu bir grup hayır, onlara İslam'ı teklif edelim ama kabul etmezlerse fidye alalım, İşte paraya ihtiyacımız var, bu dönemdeyiz dedi. Onlarınki kabul edilmişti ama Cenab-ı Hak onaylamadı ve korkunç bir yanlış yapıldığını ayan beyan ediverdi. Ne dersiniz? Peygamberin hayatında bu örnekler sadece bir tane iki tane mi? Hayır. Mesela annelerimizden birilerini memnun etmek için tamam kesinlikle artık bal yemeyeceğim diye yemin eden bir peygamberimiz var mı? Allah bu aldığı kararı kendi kendine bir beşer olarak aldığı halde ümmetine kötü örnek oluyorsun, hayır yanlış yaptın, neden kendine haram kılıyorsun, helal olan demedi mi? Evet, Tahrim suresi böylece geldi biliyorsunuz. İşte bütün bu ve benzeri nice örnekler bize anlatıyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine aldığı bir kararla, eğer Allah tarafından onaylandığına kani ise hayatını öyle sürdürüyor, değilse Allah zaten o kararını bozuyordu. Böyle bir konu açılınca hemen kulaklarınızda çınladı mı? Ama hani hurmalar varmış ya, aşılayacaklarmış ya insanlar, acaba o konuda peygamber vahiyle mi konuşuyordu değil miydi? Ben o konuyu peygamberin vahiyle konuştuğunun en güzel örneklerinden olduğunu zannediyorum hem üstelik. Şöyle bakın. Zannediyorum olayın cereyan şekli şöyle. Sahabe, birileri hurma aşılamakla meşgul olacaklar idiyken, öyle bir zemindelerken aleyhissalatü vesselam onların yanına uğrar. Hayrola, ne yapıyorsunuz gibi olaya müdahale adına değil. Yani Bir dostluk, bir kardeşlik ama bir peygamber ve ümmet ilişkisi olarak elbette onların dünyasıyla ilgilenir. Ne yapıyorsunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle ilgileri yok mu? Sadece hurma aşılayanlara mı söylüyor bunu? Asla, biliyorsunuz. Hani bir şeyler yapanlara, yapmayan, hatta çocuklarla bile bu anlamda ilgileniyor. Bildiğimiz bir gerçek bunlar. Onlar da diyorlar ki ya Resulallah, hurma aşılayacaktık. Ne anlamı var? Ne yapacaksınız? Yani daha mı bereketli olduğunu zannediyorsunuz? Yani sanki ifadeler öyle değil. Ben hadisleri Türkçeleştirmiyorum, anladığımı ifade ediyorum. Ben olsaydım sizin yerinizde yapmazdım gibi bir tavır sergileyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o sevgililerine uyuyor onlarda ve hurmaları aşılamıyorlar o yıl. Sonra ürün az oluyor. Aman Allah'ım, insanoğlu var ya onda lihubbil hayri leşedid. Allah öyle diyor ya, mala karşı bir sevgi var ya, hem çetin bir sevgi, mal bekliyorlardı, hurma bekliyorlardı, öyle şartlanmışlardı, hem bir de yanlış algı vardı, yanılma vardı ortada. Yani sanki diyorlardı ki, peygamber öyle dediyse bak bizim hurmalar bu sene kantar kantar olacak, aman çuval çuval olacak, nereden çıkarmışlardı, öyle zannetmişlerdi. Bir de baksalar ki tam tersine o sene ürün pek az oluvermiş. Doğru soluğu sevgililerinin, peygamberlerin huzurunda alıyorlar. Ama ya Resulallah, başlıyorlar çatmaya, tabir caizse. Yani ağızlarına geleni bazen kulakları duymuyor, hatta neler neler sayıyorlar. Yani ya Resulallah, sen dedin de biz böyle olduk da hep senden dolayı da şimdi ne yapacağız da filan diye. Sonra peygamberimiz bakıyor ki onlar havalanmış, esrük yaşıyorlar. Ne denileceğini dinlemez durumdalar. Hadi hadi. Bu işi siz daha iyi bilirsiniz diye salıveriyor. Çünkü o anda dinleyecek halleri yok. Peki böyle bir örnek var mı peygamberimizin hayatında? Var biliyorum. Mesela Hazreti Ali Efendimiz evlenecek. Ganimetten bir deve düşüyor kendisine. Bir de peygamberimiz hediye ediyor hatta. Hazreti Fatıma annemizle birlikte olmadan önce ot toplayacak ıskır diye bir Yahudi kuyumcuyla anlaşmış, ona satacak. Böylece düğün masrafları için para kazanacak. Devesini ıktırmış bir evin önüne. O evde hani öyle denk gelmiş, nasıl olduysa takdir ya, Hazreti Hamza Efendimizin bulunduğu bir ev. Üstelik Hazreti Hamza orada henüz daha içki yasaklanmadığı için içki içiyor ve içeride bir sakiye, bir cariye içki getiriyor. Cariye bir şiir tutturmuş, şöyle asılıyor bir gazel usulü. Diyormuş ki, ah şu kapının önündeki deve, vay ben onu ne kadar çok severim. Mümkün mü ki acaba şimdi bir yiğit çıksa da onun ciğerinden bir parça getirse çiğ çiğ yerim filan diye. Durur mu bunu duyardı Hazreti Hamza? Hemen çıkar, kılıcını vurdu mu böğrüne, ciğerinden bir parça çeker, söker alır gelir. Dipdiri deve, kanlar içinde, perişan, yıkılır elbette. Sonra Hazreti Ali Efendimiz gelse baksa ki, aa deve gitmiş, perişan, kan revan içinde, koşuyor peygamberimize, diyor ya Resulallah böyleyken böyle oldu ama böyle olmuş, amcam böyle yapmış, geliyorlar birlikte, diyor ki niye öyle yaptın, dinleyecek hali mi var, ama neden böyle, cevap verecek durum var, kafa zaten yerinde değil, esrük çoktan sarhoş olmuş, kendinden geçmiş, daha fazla konuşmalarına dayanamıyor Hazreti Hamza ve diyor ki kesin be sesinizi. Ne konuşup duruyorsunuz? Daha düne kadar babalarınız babamın kölesi durumundaydı. Ne zaman siz bana laf edecek kadar büyüdünüz diyor. Yani babalarınız Abdullah ile Ebu Talip, babamın yani Abdülmuttalib'in kölesi yani çocuğu durumdaydı. Dediği bir anlamda doğru ama kafa yerinde değil. Bakıyor peygamberimiz laf dinleyecek halde değil, sarhoş. Hadi diyor Hazreti Ali Efendimiz'e, yürü gidelim. Demek ki böyle örnekler var peygamberin hayatında. Hem hurma örneğine yeniden dönmek istiyorum. Söyleyin Allah aşkına, peygamberi bugün bir sarhoş değilsek yeniden anlama konumundayız. Aleyhissalatü vesselam'ı yeniden dinlesek. Peki hurmalar aşılanınca daha çok ürün vermeye mahkum mu? Kim dedi? Mecbur mu onlar? Siz yani aşılayınca daha çok ürün mü alıyorsunuz, öyle mi? Aynı işi yapan iki dükkan, aynı çalışma mesaisiyle, aynı beceriyle, aynı kar mı elde ediyorlar? Ne zaman gördünüz bunu? Hadi diyelim ki hurma aşıladınız ve daha çok ürün alacaksınız. Peki? İyi ama siz o daha çok ürünün sizin için hayır olduğunu nereden çıkardınız? Daha çok kazanınca daha hayırlı, öyle mi? Hayır, buna hiç kimsenin iddiaya etkisi yoktur. Öyleyse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itiraz edilince dinden çıkarmayacak bir itiraz formu olarak hadi hadi siz daha iyi bilirsiniz diye salıvermiş. Öyle olur mu? Bazen peygambere itiraz edilirse dinden çıkmaz mı insanlar? Evet, kendinden geçmiş durumdalarsa mesela Hudeybiye'de bir örneğini görüyoruz bunun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlaşma yapıyor. Bu anlaşma Müslümanlara çok ağır geliyor. Ama sonunda diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, hadi kurbanlarınızı kesin ve ihramdan çıkın. Hiç dinleyen yok. Israr ediyor, tekrar ediyor, dinleyen yok. Çadırına meyus, boynu bükük geliyor da annelerimizden biri sen yap, onlar seni dinler dedikten sonra gerçekleşiyor. Biliyoruz değil mi bu örnekleri? Öyle olunca ayete yeniden dönüyoruz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Peygamber mi konuşuyor? Allah'ın kontrolündedir. Peygamber mi söylüyor? Allah'ın dediğini söylüyor. Yani onun onayından geçmeyen şeyler din diye bize intikal etmiyor. Vahiy ise tamam, boyun büküyoruz. Ama peygamberin sözü Kur'an mı? Peygamberin sözü namazda okunur mu? Öyle demedim. Namazda okunan bölümleri var. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim mi diyorsunuz? Peki ya oturunca Ettahiyyatü Salli ve Barik mi okuyorsunuz? Onlar tabi peygamber modelinden kaynaklanıyor. O ayrı bir şey. İnşallah devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.